Merhaba kardeşler. Pentekost bayramınız kutlu olsun. Hepinizin bu güzel bayramını en içten dileklerimi kutluyorum ve sizlere sarıldığımı tek tek hepinize lütfen kabul edin. Çünkü henüz birbirimizden uzaktayız. Fakat eminim ki yakın bir zamanda tekrar bir araya geleceğiz. Eskisi gibi kilisemizde birlikte olacağız. Değerli kardeşler, bir süredir fark ettiyseniz yasa üzerine konuşuyoruz. Özellikle 10 emir üzerine konuşuyoruz. Bu Musa'ya Sina Dağı'nda ya da Horev Dağı'nda, ki bunlar aynı şeydir, verilen yasa, 10 maddelik yasa üzerine konuştuk ve çok güzel şeyler dinledik, öğrendik. Bugün yasanın veriliş günüdür aynı zamanda. Yani Rabbin yasası ve kutsal ruhunun verilişinin aynı güne rastlamasının anlamı acaba nedir? Ve Rab Tanrı neden iki farklı şekilde davranıyor, davrandı? Değişen nedir? Şimdi bir hatırlayalım. Rabbin halkı Mısır'dan çıktıktan sonra çölde amaçsız bir şekilde dolaşıyordu. Derken Musa Rabbin çağrısını duydu. Devamı Mısır'dan Çıkış kitabının 19. bölümünde şöyle aktarılır. Çıkış 19'a 16. Üçüncü günün sabahı gök gürledi. Şimşekler çaktı. Dağın üzerinde koyu bir bulut vardı. Derken çok güçlü bir boru sesi duyuldu. Ordugâhta herkes titremeye başladı. Musa halkın Tanrı'yla görüşmek üzere ordugâhtan çıkmasına öncülük etti. Dağın eteğinde durdular. Sina Dağı'nın her yanından duman tütüyordu. Çünkü Rab dağın üzerine ateş içinde inmişti. Dağdan ocak dumanı gibi duman çıkıyor, dağ bütün şiddetiyle sarsılıyordu. Boru sesi gitgide yükselince Musa konuştu ve Tanrı gök gürlemeleriyle onu yanıtladı. Rab Sina Dağı'nın üzerine indi. Musa dağın tepesine çağırdı. Musa tepeye çıktı. Rab aşağı inip halkı uyar dedi. Sakın beni görmek için sınırı geçmesinler, yoksa birçoğu ölür. Musa Rabbin çağrısıyla dağa tırmanmıştı. İsrail halkı ise dağın eteğinde bekledi. Çünkü denildiği gibi ileri geçmeye izin yoktu. Çünkü halen günahtaydılar ve günah Rabbin huzuruna giremez. Girerse kızgın tavaya düşen bir su damlası gibi anında yok olur. Rab bu nedenle onları kendisinden uzaklaştırdı, yaklaştırmadı. Aynen Adem bahçesinde olduğu gibi onları kendisinden uzak tutmak istedi. Çünkü onlar günahtaydı, günahtılar. Ve böylece Rab 10 emri Musa'ya verdi. 10 emir aslına bakarsanız bütün insanlık için geçerli olan temel kurallardır ve kimsenin de sanırım bunlara bir itirazı olamaz. Ancak şunu da biliyoruz ki Rabbin yasası bu 10 emirle sınırlı kalmadı. Ve devamı da geldi. Tamamı sanırım 613 civarında emir ve yasak içermektedir. Böylece İsrailoğullarına, yani Rabbin halkına verilen yasa tamamlanmış oldu. Ve yasa çağı başlamış oldu. Şimdi dünya tarihinin bazı çağlara ayrıldığını biliyoruz. Yasa çağı bunların içinde yok. Bize öğretilen okulda ilk çağ, orta çağ, yeni çağ. Ancak bu çağ geçişleri biraz varsayımsaldır. Ve genelde Avrupa merkezlidir. İnsanların sosyal, ekonomik davranışlarına göre sınıflandırılır. Ancak tarihi birbirimizle olan ilişkiden öteye, Tanrı ile olan ilişkimize göre değerlendirirsek başka türlü tanımlanması gerekir. İşte yasa çağı böyledir. Musa'nın Sina ya da Horev Dağı'na çıkışı ile yasa çağı başlamış oldu. Rabbin belirlediği bu çağlar uzun ya da kısa olabilir. Bu önemli değil. Önemli olan Tanrımızla bizimle olan ilişki şeklidir. Şimdi insanlık yasa çağı ile yepyeni bir döneme adım attı. ve Tanrı halkının bundan böyle verdiği bu yasaya göre yargılanacağını ilan etti. Peki neden yasa vermek şimdi gerekti? Neden daha önce verilmedi? Tanrı fikir değiştiriyor mu? Hayır, Tanrı değişmez. Ama burada değişen bizleriz. Ve bizler, yani insanlık değiştikçe, Tanrı'nın insanlara yaklaşımı da değişir. Bu gayet normal. Ve bu da Rabbin kurtuluş planının gereğidir. İnsanlık yeni bir aşamaya geçtiğinde Tanrı'nın yaklaşımı da haliyle değişir. Bunu bir çocuğu yetiştirmek gibi düşünebilirsiniz. Çocuk sahibi olan, anne baba olan kardeşlerimiz daha iyi bilecektir. Yeni doğmuş bir bebeğe yasa veremezsiniz. Çünkü hiçbir şey anlamaz. Ne yaptığını da bilemez. Bu yüzden tamamen kontrolünüz altında tutarsınız. Ancak laftan sözden anlamaya başladığı zaman bazı temel eğitimler de verilir. Mesela bunların ilki tuvalet eğitimi. Sonra daha büyüdüğünde farklı sorumluluklar verilebilir. Ancak hala sizin yasanızın altındadır. Saat kaça kadar oturabilir, hangi programları televizyonda seyredebilir? Bunları siz belirlersiniz. Sizin yasanız altındaki bir çocuk, mesela ortaokul yaşındaki bir çocuğu düşünelim. Biz bu akşam dışarıdayız, arkadaşlarla biraz bira içeceğiz diyemez. Buna izin vermezsiniz. Burada amacınız çocuğu kısıtlamak, onun özgürlüğünü elinden almak değil. Ama zamanı gelmeden önce bazı şeylerden uzak tutmak, esirgemektir. Zamanı geldiğinde, iyi ve dengeli bir insan olarak yetiştiğinde şüphesiz kurallar değişir, gevşer. Bunun için de çocuğunuzun biraz daha büyümesi gerekir. Mesela çocuk üniversiteye gittiğinde arkadaşlarıyla oturup bir tane bira içebilir. Bu gayet normal. Ve burada değişen siz olmuyorsunuz. Değişen çocuğun durumudur. Bu yüzden Tanrı vakti geldiğinde kendi halkına yasayı verdi. Peki verdiyse şu anda biz neden bu yasaya bağlı değiliz? Bu da ilginç bir soru. Ve bunun da cevabı aynı şey. Çünkü dünyada bir dönüm noktası yaşandı. O da İsa Mesih'in dünyaya gelişidir. Dünyayı tam ortadan ikiye bölen, tarihi ikiye bölen ve Tanrı ile olan ilişkimizi tamamen değiştiren İsa Mesih'tir. Bakalım Markos 7'ye 14'te ne diyor? İsa halkı yanına çağırıp onlara, "Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin," dedi. İnsanın dışında olup da içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır. İsa, Levililer 11. bölümde çok ayrıntılı olarak tarif edilen yiyecek kısıtlamalarını bu sözleriyle kaldırmış oldu. Çünkü çağ değişmişti. Tanrı'nın insanlara davranışı da haliyle değişiyordu. Yeni bir çağ başlıyor ve bunu İsa başlatıyor. İşte bu yüzden İsa Mesih tanrısal planın tam da odağındadır. Ve Rabbin kurtuluş planı uyarınca yeni bir aşamaya geçildi. Çünkü insanı Adem'deki kusurlu kimliğinden kurtarıp yepyeni bir varlık yapmak gerekiyordu. Düştüğü çukurdan çıkarıp arıtmak, temizlemek, yükseltmek gerekiyordu. Rabbin yasası 10 emirle başladı ve pek çok emir ve yasakla devam etti dedik. Bu yasalar oldukça kapsamlıdır. Çünkü günahın sonuçları korkunçtur. Ve bu yasa günahları tanımlamak için gelmiştir. Aynen günümüz ceza yasalarının suçu tanımladığı gibi. Her türlü suçun bir tanımı olmalıdır. Hiç kimse yasalarda yer almayan bir şeyle suçlanamaz. İşte bunun için aynen çağdaş ceza hukuku gibi Tanrı'nın yasası da suçu, günahı tanımlamak içindir. Bir cetvel gibi düşünün. Dosdoğru bir cetvel gibi. Bunun gösterdiği doğruluktan sapanları yargılayacaktır. Ve yargılar, kurtarmaz. Hiçbir yasa kimseyi kurtarmaz. Yasa yalnız suçu tanımlar ve mahkum eder. Yani yasa altında olanlar her zaman aynı zamanda yargının da altındadır. Ve kutsal yasanın bu yüksek standartları aynı zamanda Rabbin standartlarını da gösterir. Ve elbette bunlar da çok yüksek olacaktır. Ben Rabbin bütün yasalarına uyuyorum, tamamen Rabbe layık biriyim diyebilmek pek mümkün değil, hatta hiç mümkün değil. Kendi günahımın getirdiği borcu, Rabbe olan borcumu kendi çabamla ödeyebilirim demek, Rabbin huzuruna kendi çabamla, kendi gücümle ulaşabilirim demek tamamen yanlıştır. İnancımız bunu imkansız olarak tanımlıyor. Çünkü bu günahtan tamamen ve kendi çabanızla kurtulmuş olmanız demektir. Ama dünya tarihinde böyle bir kişiliğe rastlayamıyoruz. Herkes günahtaydı. Bazen müjdeleme yaparken yahut imansız birisiyle konuşurken bazı şeyler söylerler size. Mesela sizin kutsal kitabınıza göre peygamberler çok yanlış şeyler yapmış. Böyle bir şey olabilir mi diye sorarlar. Mesela İbrahim. Firavundan korktuğu için karısını kardeşi gibi gösterdi. Bu bir peygambere yakışır mı? Doğru. Nuh sarhoş oldu. Doğru. Davut başkasının eşine göz koydu. Doğru. Süleyman kadın delisi oldu ve onlar yüzünden raydan çıktı en sonunda. O da doğru. Çünkü bizim inancımıza göre ne peygamber ne bir kutsal kişi vardır ki günahtan kurtulmuş olsun. Herkes düşmüştü ve herkes günahtaydı. Ve herkesin de sonu ölümle bitmeliydi. Çünkü günahın bedeli ölümdür. Günah yoluyla hayatımıza giren ölüm, Adem bahçesinden beri bizi izler ve mutlaka öldürür. Hiçbir insan bundan kurtulamadı. Ama tarihin odak noktasındaki İsa Mesih'e kadardı bu. Mesih tam olarak günahsızdı. Çünkü Adem'in soyundan değildi. Günahı miras olarak almamıştı. Bozulmuş bir kişilikle dünyaya gelmedi. O Rabbin oğlu, Tanrı'nın kuzusu olarak tamamen lekesizdi ve günahsızdı. İşte beden alıp bizlerden birisi oldu ve hiç hak etmediği ölümü üzerine aldı. İşte bu dünya tarihinin dönüm noktasıdır tam anlamıyla. Mesih'in çarmı üzerindeki ölümüyle yasaya bir alternatif gelmiş oldu. Bu da lütuftur. Şimdi bir ikilemin tam üzerindeyiz. Yasa ve lütuf, yargı ve kurtuluş. Biz hangisini izleyeceğiz peki? İsa Mesih'in günahları üzerine alarak izleyicilerini arındırdığını ve günahı tanımlayan yasayı işlevsiz kıldığını da biliyoruz. Bu yüzden Mesih izleyicilerine yasa gerekmiyor. İnsanlığın sonsuz düşüşünün en dip noktasından Mesih'le karşılaştı ve oradan sonra tekrar yükselişe başladı. Bunu tanrısal dünya tarihi açısından bir V şeklinde düşünürsek, düşüş başladı ve Mesih'in gelişiyle oradan tekrar yükselmeye başladık. Bakınız şöyle bir bizim şemamız var. Bu çok güzel bir şey. Kilisemizdeki arkadaşlarımız tarafından hazırlandı. Bunun tam dip noktasında İsa Mesih bulunur. Ve bu da insanlık Mesih'in gelişiyle birlikte tekrar o düşüşteki aşamalarını bir anlamda onararak tekrar Rabbe doğru yükselmeye başladı ve Tanrı ile ilişkisini bu şema üzerinden izleyebiliriz. Tavsiye ederim. Eğer elinizde yoksa kilisemize geldiğinizde bunlardan alabilirsiniz. Bastırırız yeniden sizin için. Olmazsa WhatsApp üzerinden göndeririz. Her neyse. Evet, bu düşüşteki aşamalar ve yükselişteki aşamalar birbirlerinin tam olarak yansımasıdır. Rab Tanrı insanın düşüşüne kendi adımlarıyla cevap verip sorunu temizliyordu. Burada yasanın verilişine denk geldiği aşama da tam olarak kutsal ruhun verildiği aşamadır. Yani yasanın verilişi ve Pentekost gününde insanın yeniden Tanrı'yla buluşması ve Adem bahçesindeki yükten kurtulması. Bu şüphesiz muhteşem bir andır. Pentekost gününü kutluyoruz fakat bu başlı başına çok özel bir sunumu hak ettiği için bunu isterseniz önümüzdeki haftaya bırakalım. Ancak İsa öncesi ve sonrasının nasıl bir sürecin yansıması olduğunu ve Rabbin planının insanı nasıl kurtuluşa götürdüğünü de burada şimdi analım. Yasa nasıl verildi hatırlıyorsunuz. Alevler, dumanlar, korkunç sesler, yer sarsıntıları. Tanrı Horeb'e inerken günahtakilerin üzerine doğru yaklaşıyordu ve bu yüzden çok korkunçtu. Günahtan bakıldığında Tanrı evet çok korkunçtur. Tepeden tırnağa günaha batmışsan ve bu durumdan şikayetçi değilsen, kurtulmak da istemiyorsan evet Tanrı'dan korkmalısın. İsa'nın kurtarışını istemiyorsan ve reddediyorsan Rabbi görünce titremen doğaldır. Çünkü Rabbin öfkesini hak ediyorsun. Yasa bellidir. Yasaya göre yargılanacaksın. Ve aslında çoktan yargılandın. Çünkü meşhur ayetimiz Yuhanna 3.16'ya bakalım. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Evet, Tanrı dünyayı ve bizi, insanları, evlatlarını o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. İşte iman yoluyla kurtuluşun kalbinde bu cümle yer alır. Onun adına iman edene yargı yoktur. İman ile kurtulmuş oluyoruz. Kalbinde iman ışığı olan ölse de yaşayacaktır. İsa bunu garanti ediyor. Tıpkı kendisi gibi. Ölse de yaşayacaktır. Artık yargı yok. Yasa yok. Yasanın altında değiliz. Yasa var. Yasa tamamen kaldırılmadı. Ama biz yasanın altında değiliz. Çünkü biz lütfun altındayız. Peki lütfun altında olanlar Tanrı'yı nasıl algılar? Şimdi düşünün bir Horeb Dağı'nın ya da Sina Dağı'nın eteğindeki İsrailoğullarını. Korkudan titriyorlar. Alevleri gördükçe korkudan yerlere siniyorlar. Bir de Pentekost gününde Rabbin ruhunun gelişini hatırlayalım. Yine alevler var. Güçlü rüzgarlar var. Ateşten diller imanların üzerine iniyor. Ama kimse korkmuyor. Tam tersine hepsinin üzerine Rabbin esenliği geliyor. Çünkü günahta değillerdi. Çünkü göklerdeki babayı onun sevgili evlatları olarak sevinçle karşılıyorlardı. İşte fark burada. Yasa altında olan Tanrı'dan korkmalıdır, korkar. Ve ama lütuf altında olanlar Tanrı'nın sevgili halkıdır. Onu sevinçle karşılar. Bunun için imanlılar oynuyorlar, danslar ediyorlar, şarkılar söylüyorlardı. Tam tersine korku yerine neşe, suçluluk yerine esenlik içindeydiler. Öylesine bir coşkuydu ki bu, onları görenler sarhoş zannettiler. Ve Petrus onlara şöyle dedi. Daha sabahın 9'u bu adamlar içki içmedi. Onlar kutsal ruhla sarhoş olmuşlardı. Ve Rab'le birlikteydiler yeniden. Adem bahçesinden beri ilk kez Rab'le birlikteydiler. Ve bu onları müthiş mutlu etti. İşte fark bu. Yasa ve lütuf. Korku yerine neşe. Ölüm yerine yaşam. Suçluluk yerine esenlik. Aklınıza ne gelirse, hem Sina Dağı'ndaki hem de Pentekost günündeki Rab aynı Rab'dı. Rab değişmemişti. Değişen insanlardı. Yasanın boyundurundan lütfun cömertliğine geçtiler. Ve artık korkmuyorlardı. Ve artık hiç korkmayacaklardı. Daha önce imansızları görüp korkup saklananlar, ölüme meydan okumak üzere dünyanın dört bir yanına dağıldı. İşte bu muhteşem bir öykü. Peki biz neredeyiz sevgili kardeşler? Bizler kutsal ruhun altındaki kilise çağındayız. Rab İsa Mesih yasanın üzerimizdeki hükmünü kaldırdı, bitti, tamamlandı dedi. Biliyorsunuz son sözü tamamlandı. Hala tamamlanmamış olabilir mi acaba diye düşünenler varsa, şöyle diyenler var mı? Mesih'in yaptığı tamam çok güzel. Ben biraz da ben yapayım. Çünkü ben yasacıyım, eski ahitçiyim. Diyenleri gördünüz mü? Var. Bu ne demek? Rabbim beni layık gördüğü özgürlüğü istemiyorum demektir. Ben geriye gitmek, yasa çağına doğru gitmek, orada kalmak istiyorum demektir. Rab sırtındaki yükü kaldırdı ve kendi sırtına aldı. Peki sen neden hala kambur duruyorsun? Kaldır başını, Rab seni kurtardı, atladı. Üzerinde bir yük yok. Var zannetme. Yok. Gerçekten yok. Yasayı küçümsemiyoruz, yasayı da suçlamıyoruz. Yasa Rabbin yasasıdır. Ama bu yasanın altında değiliz. Bu yüzden Rab'den korkma. Rabbi sev. Zaten Mesih de öyle dedi. Yasa budur. Rabbi bütün yüreğinle, bütün varlığınla sev. Ve de komşunu da sev. Evet. Bana yetmez bu kadarı deme. O zaman İsa'ya ayıp etmiş oluruz. Onun yaptığı işi küçümsemiş oluruz. Kendini İsa'ya eş tutma. Ben de bir şeyler yaparım kurtuluş için deme. Çorbada tuzum olsun deme. Çorbada tuzum işi de hoştur. Çok lüks restoranlarda bilir misiniz? Masada tuz biber olmaz. Eğer şefin yaptığı yemeğe biraz tuz biber katmaya kalkarsanız çok ayıp olur. Rezalettir. Hele ketçap isterseniz sizi kovabilirler. O zaman Rabbin hazırladığı bu sofrada tamamen mükemmeldir. Buna bir şey katmaya gerek yok. Hiçbir şey katamazsınız, bozarsınız. O yüzden Rabbe saygılı olalım ve onun bizler için hazırladığı sofraya bizler bir şey götürmeye çalışmayacağız. Rabbin lütfu tam ve eksiksizdir. Ve senden bir şey istenmiyor. Tamam. Tamam. Yasa nedir bilmeliyiz. İnkar etmiyoruz. Yasa günaha cevaptır. Ama Rab günahı üzerimizden kaldırdıysa, sırtımızdaki yükü üzerimizden aldıysa, yasaya saplanıp kalmanın anlamı da yoktur. O zaman Rabbi korkudan titreyerek, yerlere kapanarak, korkarak beklemiyoruz. Biz Pentekost günündeki imanlılar gibiyiz. Ve onlar gibi coşmak, neşelenmek, eğlenmek hakkımızdır. Haftaya aslında bugün olan Pentekost bayramını Pentekost'ta özel olarak da haftaya kutlayacağız. İmanların üzerine kutsal ruhun indiği bu günü belki de kilisede kutlayabiliriz. En azından bir kısmımız. Ve o zaman kardeşler çok güzel bir gündeyiz. Rabbin yüceliğini ve mutluluğunu ve bizler için sağladığı kurtarışı sonuna kadar hissedelim.